gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için. Yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz yine bugün de sizlere. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Beğeneceğinizi umduğumuz konuklarımız ve müziklerimizle birlikte. Sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Adreslerimizi ve telefonlarımızı biliyorsunuz zaten. 15.55'e dek bizimle iletişime geçebilirsiniz dedikten sonra şimdi gelin programımızın ilk müziğine birlikte kulak verelim.
Thank you. ve boş gözlerle karşımdasın. Yabancı halinle
evet sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel şarkıdan sonra söz bölümümüze başlıyoruz. Bilim yazarı sevgili Serpil Yıldız bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Dünyamızın geleceğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri de iklim değişikliği. Artık o kadar tam olarak yaşıyoruz ki her şey çok net kanıtlanmış durumda. Yağışlar, soğuklar, sıcaklar hepsi birbirine karıştı. Tabii evet. Nedeni yine insan kaynaklı galiba, değil
tabii
mi?
Tabii, kesinlikle öyle. Tabii ki mevsimsel değişikliklerin, yani küçük mevsimsel değişikliklerin rolü de vardır bunda ama asıl sorun gerçekten de dünyanın başının insanlarla
oldu.
İnsanlarla fena halde dertte oldu ve hatta bazı uzmanlar artık dünyayı hani ölüme çok yaklaşmış bir hasta olarak tanımlıyorlar.
İşte
hem
kalp
hastası, hem böyle sindirim sistemi çökmüş bir hasta, hem astım hastası gibi tanımlamalarda bulunuyorlar. Evet, aslında gerçekten hem 2013 yılında açıklanan Uluslararası İklim Değişikliği Paneli raporu hem de son arkasından gelen birkaç açıklama dünyanın değiştiğine, iklim değişikliğinin yol açtığı etkilerin ne kadar bariz bir şekilde ortaya çıktığına ilişkin kanıtları çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii bunun, kanıtların bu kadar net ortaya çıkmasını sağlayan bir takım yan destekler hı hı. var. Bunların başında bir kere hani teknolojik olarak artık dünyayı dışarıdan gözlemleme fırsatı bulmuş olmamız. Ondan sonra hem de konum olarak dünyayı iyi inceleyen bir yapının olması, hem de işte hani yer çekimini izlemek üzere ve iklim değişikliğini izlemek üzere uzaya gönderilmiş olan uydular, bütün bu verilerden elde edilen sonuçlarda çok daha net bir kanıt silsilesinin ortaya çıkmasını hı hı. sağlamış bulunuyor. Nedir bunlar dersek, bir kere birincisi geçtiğimiz aylarda, sanırım Mart ayındaydı, iklim değişikliği uzmanlarının çok ciddi bir uyarısı oldu. O uyarıda işte karbon salımının özellikle atmosferde bugüne kadar ulaştığı en yüksek düzeye ulaştığı yolundaydı. Bunu 400 ppm, 400 milyon ppm olarak açıklıyorlar. Bu ne demek? Bir metre küplük bir hacmin içinde 400 milyon karbon parçacığı bulunuyor demek. Hı hı. Ya da karbondioksit içerikli gazların bulunuyor olması demek. İşte bütün bu veriler ve incelemeler dünyanın geleceğinin artık pek de parlak olmadığını, dolayısıyla yakın evet. gelecekte insanlar için de büyük bir tehlike oluşturduğunu söylüyor. Hatta daha da hani kanıtlara gelmeden önce baktığım bir iki siyasi analizde savaşların temelinin altında yatan şeyin şu anda işte Orta Doğu'da, hı hı. Suriye'de ya da Mısır'da yaşanan savaşların temelinde yoksul kesimin kuraklık nedeniyle ekonomik kaybı uğraması, kentlere göç etmesi ve burada işte hani pazardaki payın paylaşımı konusunda bir rekabetin oluşması, hı hı. hükümetlerin de bu rekabete müdahale etmesiyle başladığının analizini yapıyor.
İleride su savaşlarıyla devam edecek herhalde.
evet tabii, yani hani o çok büyük hı hı. bir kesinlik ama bölgesel olarak da artık küresel ısınmanın etkilerini politik düzeylere kadar indiğini gözlemlemek mümkün ve bunu artık hiç kimse saklamıyor.
Evet.
Gelelim net olan kanıtlarımıza. Bu kanıtların netliğini ilan eden Uluslararası İklim Değişikliği Paneli. Yani bunların artık gerçekten reddedilebilecek hiçbir tarafı kalmış yok, durumda evet. değil. Biliyorsunuz Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'ni oluşturan da hükümetler ve iklim uzmanları. Dolayısıyla tabii ki hükümetlerin kendi çıkarları doğrultusunda aldığı bir takım tavır ve yaklaşımlar olsa bile sonuçta bilimsel kısmın üzerine örtemeyecek hı hı. kadar da çok netleşmiş şeyler var. neleri sıralıyorlar? İklim değişikliği meselesinin daha da hızlanmasını ortaya koyan ikna edici kanıtları. Bir kere yükselen deniz seviyesi. Birincisi bu. Tabii bunu çok sık duyuyoruz. Deniz evet. seviyesi yükselecek vesaire falan diye. 1901'den 2010 yılına kadar deniz seviyesi tam 19 santimetre yükselmiş.
Ciddi bir
yükseklik. Yüksek. Hatta gelecek öngörülerinde bu yükselmenin özellikle 2081 ve 2100 yılları arasında yapılan tahminler iyi senaryolarda yükselmenin yarım metreyi, kötü senaryolarda bir metreyi bulacağını artık açık açık gösteriyor durumda.
O zaman bu bazı sahildeki yerlerin su altında kalması demek.
Evet, bu kesinlikle öyle. Evet. Birçok yer su altında kalacak. Tabii bunların tatlı suları nasıl etkileyeceği ayrı bir başka soru işareti. İkincisi yükselen küresel sıcaklık. Yani hani bu zaten sık sık söylenen bir konu. Dünyanın en az 2 derece ısındığına dair bir takım ciddi şeyler var. Uzman araştırmaları var. Ama şöyle daha net bir şey ortaya koymak için, veri ortaya koymak için şimdi 3 büyük küresel rekonstrüksiyonu, yani iklimlerin yeniden, iklim modellerini yeniden inşa eden çalışmalar yapılmış. Bunlardan sonuçlarında, elde edilen sonuçlarda dünyanın 1980'den beri ısındığı saptanmış durumda. Isınmanın çoğu 1970'lerden itibaren başlıyor. 81'den başlayarak 20 yıl en sıcak yıl olarak saptanıyor. Son 12 yıl, yani bugünden geriye son 12 yılda en sıcak 10 yılı yaşıyoruz. Üstelik bu kapsamda, yani 2000'li yılların içerisinde güneş çıktıları, güneş patlamalarının olduğu çıktıların en düşük olduğu 2007 ile 2009 arasında bile bizim yüzey sıcaklıklarımızda artışlar olduğu kanıtlanıyor.
Yalnız bu arada tabii alınan önlemler de vardı. Bu önlemlerle mi yine bu kadar değerler yüksek, yoksa...
Önlem alındığı derken?
İşte iklim değişiklikleriyle ilgili ya da ülkeler bazında yapılan işte çevre politikaları, bunlarla ilgili yapılan toplantılarda alınan.
Evet. Şimdi Kyoto protokolünün söz konusu olduğu yıllarla bugün arasında dünya nüfusunun ne kadar arttığına çok dikkat etmek gerekiyor. Bir şey dikkat edilmesi gereken bir başka konu da artan nüfusun hem refah beklentisinin, hem beslenme biçiminin, hem yaşam standardının küresel ısınmaya katkı yapacak karbon salımlarını çok arttırıcı bir şekilde olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani alınan önlemler elbette çok kıymetli, çok değerli ve giderek arttırılması gerekiyor. Ama bunun artık ülkeler düzeyinden, hani ev düzeyinde, birey düzeyine kadar indirilmesi bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Çünkü gerçekten bazı uzmanlara göre de dünyanın sadece bu küresel ısınma meselesinden kurtulabilmesi için 15 yılı kaldı. Yani 15 yıl sonra geri dönüşü olmayan bir noktaya gidebileceğiz. Bu çok kritik bir şey.
Çok, evet.
Evet, önlemler bir taraftan devam ediyor ama bir taraftan da biliyorsunuz Kyoto protokolü normalde 2012 yılında bitmişti. Fakat hükümetler arasında anlaşma ve uzlaşma sağlanamadığı için 2020 yılına kadar uzatılmış gibi gözüken bir protokol var ortada ama hala, yani hani o 2000 işte belki bu sene yeniden toplanacak hükümetler ve değerlendirecek, yoksa hani o gün alınan önlemlerin bugün için yeterli olup olmadığı başka bir soru işareti. Ancak ülkeler tabii kendi aralarındaki rekabet yüzünden bir türlü bu işte kesin bir netlik sağlayamıyorlar. Nedenlerden bir tanesi, örneğin Kanada, işte biliyorsunuz Kyoto protokolünü ilk imza atan ülkelerden bir tanesi. Ama Çin ve ABD yeni protokole imza koymadıkça yeni protokolde yer almayacağını duyurdu. Tabii buna benzer şekilde diğer ülkeler arasında da bu tarz rekabetler var.
Var. Evet, devam edelim,
evet, devam
o zaman
edelim
kaldığımız yerden.
Bir başka meselemiz okyanusların ısınmış olması. Bu bayağı kritik bir saptama. 1969'dan beri okyanus sıcaklığı -17.6 derece. bize göre çok küçük bir sıcaklık gibi gözüküyor ama yaklaşık 700 metre altındaki, yani okyanus derinliğinin üst katmanı arasındaki mesafe diyoruz. 700 metreye kadar iniyor. -17.6 derece ısınmış durumda. Peki okyanusun ısınması ne anlama geliyor? Aslında küresel ısınmanın yarattığı yüzey ısınmasının okyanuslar tarafından sorulduğu anlamına geliyor. Bu da aynı zamanda okyanusun yılda yaklaşık 2 milyar ton karbon soğurduğunu ifade ediyor. Bu ısınmanın bir sonucu olarak okyanuslarda bir asitleşme söz konusu oluyor. Asit miktarı artıyor. Dolayısıyla
yaşayan
canlılar, hatta işte hani bu yeni öngörüler bütün bu artışların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği şeklinde. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Siz canlı yapısını, döngüsünü, doğasını ve yaşam koşullarını fena halde etkiliyorsunuz. Ve biliyorsunuz okyanuslar aslında bizim çok da anlayabildiğimiz, yani bilimsel araştırmalarını her bölgesinde tamamlayabildiğimiz noktalar değiller. Çok büyükler ve henüz kontrol edemediğimiz bir dolu şey, yapısı var. Bilgi var daha doğrusu, bilmediğimiz. Dolayısıyla bunun sonucunun ne olacağı hakkındaki öngörülerde gelecekte büyük sürprizleri açık olabilir diye düşünüyorum.
Evet.
Bir başka kanıtımız küçülen buz katmanları. Bunlar tabii hem Antarktika'yı hem de kuzey buzullarını içeriyor. Gerçekten de bu buzullar fena halde kütle kaybına uğruyorlar. Örneğin Antarktika Grönland'da 2002-2006 arasında yılda 150-250 kilometre küp buz kaybı oluşuyor.
Ciddi,
çok
evet.
Büyük bir rakam. Yine benzer şekilde 2002-2005 arasında Antarktika buzullarında 150 kilometre küp buz kaybedildiği şey olarak saptanmış durumda. Bu hesaplamalarda NASA'nın GRACE uydusu çok kritik rol oynuyor. Zaten GRACE uydusu uzaya çıkıp da bu işleri ölçümlemeye başlamasaydı biz su hareketlerinin bu kadar büyük bir yoğunlukta olduğunu keşfedemeyecektik. Belki vaktimiz kalırsa onun nasıl işlediğine ilişkin bir şeyi de anlatmaya çalışırım. Yine küçülen Kuzey Buz Denizi buzulu. Kuzey Buz Denizi buzulunun hem kalınlığı hem de genişliği son birkaç 10 yılda hızla küçülmüş. Son rapora göre bu küçülmenin, hani bir boyut vermemiz gerekirse, 10 metreyi aştığını söylüyor uzmanlar. Buzulların erimesinden bahsedelim. Biliyorsunuz buzullar sadece dünyada kutuplarda, Antarktika'da değil. Öteki işte dağların üstünde, Everest'te ya da Kilimanjaro'da ya da Ant dağlarında, buralardaki buzullarda da çok hızlı bir erime gözleniyor. Bir başka kanıt, net kanıtlardan bir tanesi, aşırı hava olayları. Bunu biliyoruz. Düşük hava sıcaklıklarına bağlı hava olaylarında müthiş bir azalma varken, havanın ısınmasına koşut olarak ortaya çıktığı saptanan özellikle kasırgalar, tayfun ve siklonlar, bölgesi olarak isim değiştiriyorlar, sayısında müthiş bir artış olduğu artık çok net biliniyor özellikle.
Peki tabii bunları böyle artırmak mümkün, ancak süremizin de sonuna geliyoruz. Tüm bunlar özellikle ülkemizi nasıl etkileyecek
şöyle
acaba?
Şöyle söyleyeyim, bütün iklim modellerinde küresel ısınmadan en çok etkilenecek bölge Akdeniz Havzası olarak tanımlanıyor.
Biz de bu havzanın göbeğinde yer alıyoruz.
Evet, çünkü Akdeniz'den Hazar Denizi'ne kadar uzanan bir havzayı konuşuyoruz. Dolayısıyla hani etkileri maksimum zararlarını en çok yaşayacağımız bir coğrafyada bulunuyoruz. Tabii bunun önüne geçebilmek için sadece bizim bir şey yapıyor olmamız gerekmiyor. Bütün dünyanın el ele vererek bir şey yapması gerekiyor. Ama insanlara düşen görevde tüketimlerini bu anlamda gözden geçirmeleri ve hükümetlerini, iktidarlarını ya da bu konudaki çevre bilinci oluşturacak bütün faaliyetleri desteklemeleri ve katkıda bulunmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten burada anlatılan ve son yıllarda yapılan açıklamaların ortaya koyduğu çerçeve hiç de yaşanabilir bir çerçeve değil. Yani sadece dünyaya değil, 15 yıl sonrası için kendi geleceğimizi de ipotek altına almış bulunuyoruz.
Evet, az önce sizin de söylediğiniz gibi bireysel bazda belki artık...
Tabii yani bireysel bazda...
Şeyler yapılması gerekiyor.
Bireysel bazdaki performansımızı artırıp çeşitli topluluklar içerisinde yani çevreyle uğraşan insanları desteklemek gerekiyor. Onlara itiraz etmek, karşısına çıkmamak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar örgütlenerek bu çevre sorunlarını iktidarların çözüm bulmasını sağlamak gerekiyor. Evet. Bize düşen sorumluluk bu gibi görünüyor.
Bir an önce bu sorunlara çözümler bulunması dileğiyle diyelim. Çünkü son 15 yıl.
Evet, gerçekten evet. Geri dönmek için son 15 yılımız.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Serpil Yıldız, yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun. Çok iç açıcı değil ama baktığımızda biz yine de o güzel günlerde görüşmek dileğiyle diye.
Teşekkür ederim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi yeniden müziğe dönüyoruz.
Siyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek derince biliyorum.
Gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor.
Biliyorum. Dönence.
Kupkuru bir ağacın dalıyım. Yapayalnız uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor.
Görüyorum. Dönünce
çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor. Thank you. gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor. Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor.
Dönence, dönence, gün dönende dönence, dönence.
Zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün beynin bölümlerinden sağ ve sol beyni konuşacağız. Kaç bölümden oluşuyor normalde beyin?
Valla aslında beyin bir tane bir et parçası. Yani dışarıdan baktığınızda öyle size çok bölüm falan göstermez. Hani görmüşsünüzdür o kasaplarda, evet. Falan işte beyin vitrinlerde durur. Çok yumuşak, böyle kendi ağırlığı altında ezilebilen, elinize alsanız dağılıverecek koyu muhallebi kıvamında bir şey. Bizim beynin bölümleri olarak bakar bakmaz görebileceğiniz bir işte sağ ve sol bölüm var. Ortadan yarık gibidir beyin. Ama geri kalanında böyle çok kıvrım kıvrımdır. Hatta kıvrımları biraz böyle elinizde oynarsanız onlar açılabildiğini görürsünüz. Yani beyin böyle dağılır insanın elinde, bölüm bölünmüş gibi. Fakat anatomik, yani görünüş açısından bölümleri işlevsel açıdan beynin bölümleriyle çok karşılık gelmiyor. Beyin tuhaf bir organ. İşte bizdeki özellikle milyarlarca hücre içeriyor ve hücreler arasında bir takım hani telefon hatlarına benzer bağlantılar var. Bu bağlantılar nasıl bir yazılımla yüklenmişse herkesin beyni ona göre bir bölümlenme içeriyor. Bazı temel bölümler var. İşte onlar beynin belli yerlerine dağılmış. İşte hasar görürse orası, diyelim konuşma yeteneğinizi, renkli görme yeteneğinizi, konuşulan anlama yeteneğinizi yitirebiliyorsunuz. Ama bu alanların dışında kalan çok büyük bir kısım tek bir iş yapıyor diyemeyeceğimiz bir sürü işin birlikte yürütüldüğü garip bölümler olarak gözüküyor.
Peki sağ ve sol beynin fonksiyonları nedir?
İşte en ilk baştan beri zaten beyni çıkarıp bakan herkesin gördüğü sağ sol meselesi belki 200-300 yıldır tartışılan bir şey. Niye böyle iki tane lobumuz var diye. Ve sorun şundan kaynaklanıyor. Hani iki tane de akciğerimiz var. Kimse işte sağ akciğer, sol akciğer, evet, diye konuşmuyor ama beynin şöyle garip bir durumu var. Biz insanlarda, mesela benim şu anda konuşabilmemi sağlayan yer, insanların çok büyük bir çoğunluğunda beynin sol kısmının ön tarafında. Yani kabaca şu şakak bölgemizin işte biraz ön tarafında, yukarıda bir yer. Buna Broca merkezi denir. Bu bölge hasar görünce insan konuşma yeteneğini yitiriyor. Ama karşı tarafta, yani sağ tarafta tam bunun karşısında öyle bir yer yok. Dolayısıyla beynimizin bir yarısı, genellikle sol yarısı, vücudumuzun hareketlerini, mesela ellerimizi falan kontrol etme konusunda diğerine göre daha baskın. Ve şöyle bir özellik vardır. Sol beyin yarımız vücudun sağını kontrol ederken sağ beyin yarımız vücudun sol tarafını kontrol eder. İşte dedim ya biraz önce, sol hareket kontrolünde baskın diye, o yüzden çoğumuz sağ elimizi kullanıyoruz. O çapraz aktiviteyle sol beyin sağ elimizi daha iyi kullanıyor. Böyle baktığınızda bazı işlevler beynin bir tarafına yığılmış, bir başka işlevler de öbür tarafına yığılmış gibi gözüküyor. Buna yanallaşma ya da tıbbi adıyla lateralizasyon denir. Her iki hemisferimiz, her iki yarım küremiz ayrı ayrı işlerle meşguller.
Peki kadın ve erkek sağ ve sol beyni farklı mıdır?
Şimdi bir dönem özellikle ben üniversitede okurken işte 90'lı yıllarda işte sol beyin erkeksi, sağ beyin kadınsı falan gibi böyle bir sürü de şeyler yazılıp çizilirdi. Bugün bunların hiçbirinin asla astarı yok, onu söyleyeyim. Sağ ve sol beyin az önce söylediğim gibi bir görev paylaşımı yapıyorlar. Ama normal hayatımızı yaşarken bizim sağ beynimiz olmadan yaşamamız mümkün değil. Sol beynimiz olmadan da mümkün değil. İkisinin birlikte çeşitli görevleri yerine getirmek üzere farklı düzeylerde çalışmaları gerekiyor. Örneğin şöyle bir misal daha açıklayıcı olacak. Ben konuşurken kelimeleri üreten yer biraz önce söylediğim sol ön taraftaki kısım. Ama sesime duyguyu veren yer sağ ön tarafta bir yer. Mesela orası hasar görürse.
Koordineli çalışıyorlar tabii, yani.
Ben mesela şimdi böyle şiirsel bir efendim ses tonuyla konuşmaya çalışsam ya da biraz sizi taklit etmeye çalışsam mesela sağ taraf bayağı bir zorlanacak hani duyguyu verebilmek için. Orası ne kadar eğitimliyse sesinizde o kadar güzel duygu aktarabiliyorsunuz gibi. Dolayısıyla iyi fonksiyon görebilmek için bu her ikisinin beraber çalışması gerekiyor. Yani bir tarafın öbür tarafa bir üstünlüğü yok. Önce onu söyleyelim. Kadınla erkek arasında da erkek beyninin anne karnındaki gelişim süreci itibariyle sol beyninin biraz yavaş geliştiğini biliyoruz. Şimdi bu çok çok küçük bir fark normalde. Hani yapısal olarak bakınca göremeyeceğiniz bir fark ama işlevsel olarak o küçük fark kadın erkek davranış sırasındaki farktan büyük oranda sorumlu. Mesela erkeklerin biraz daha fazla risk alabilmesi, biraz daha atak davranabilmesi, işte biraz empatik özelliklerinin zayıf olması gibi özellikler bu sol beynin hafif zafiyetinden kaynaklanıyor.
Çok fark yok, işleyişi farklı.
İşleyişinde de çok küçük farklılıklar var ve bunlar hani milyonlarca sene içerisinde insan türünde kadın ve erkeğin neler yaptığına bakarsanız işte avlanacak, yeni alanlar keşfedecek birey erkek olduğu için daha ziyade işte güç kuvvet onunla ilgili olduğu için ona biraz daha bir ataklık falan uygun görülmüş bu süreç içerisinde. Kadınlar ise evi çekip çevirme, bebek bakımı, hamilelik doğurma ve bebek bakımı gibi son derece bilişsel olarak üst düzeyde işler yürütmesi gerektiğinden, hani idare etmesi falan gerektiğinden bugün de olduğu gibi, kadın beyni biraz daha nasıl diyeyim, sol tarafıyla sağ tarafı daha uyumlu, daha koordineli ve daha komplike bir tarzda çalışıyor. Dolayısıyla mesela kadınlar ani karar verip uygulamak yerine uzun uzun hani düşünmeyi, biraz hesap yapmayı daha çok seviyorlar. Erkekler daha biliyorsunuz doğrudan hareket ediyorlar. Kadınların dil yeteneğinin gelişmiş olduğunu biliyoruz. Bu çok konuşuyorlar anlamına gelmiyor. Sözel olarak kendini çok iyi, daha iyi ifade edebiliyorlar. Daha da önemlisi sözel olarak ifadeleri çok daha derinlikli anlayıp okuyabiliyorlar.
Peki meslek seçiminde önemli midir?
Vallahi aslında önemli ama tabii bugün işte bir sosyal cinsiyet var. Bizim hani sosyal olarak verdiğimiz karar ve sözleşmelerden, alışkanlıklardan kaynaklanan bir şey. Bir de biyolojik tarafımız var. Maalesef bugün bu çok biyolojik tarafa göre yaşama imkanımız yok. Ama biraz önce söylediğim şeylerden dolayı mesela iletişimle ilgili her türlü meslekte kadınlar hani erkeklerden açık ara önde olacaktır. Hani bu bir telefon cevaplamaktan tutun öğretmenliğe kadar bütün mesleklerde. Çünkü iletişim konusunda daha başarılılar. İşte erkekler biraz ataklık gerektiren işte mesela şoförlük, pilotluk gibi mesleklerde erkeklerin biraz daha yani bir tık daha başarılı olabileceğini belki söyleyebiliriz. Fakat erkekle kadın işte robotik bir tasarımla çıkmadıkları için herkes aynı değil. Mesela bazı erkekler var dişi beyinli dediğimiz bir yapıya sahip olabilir. Onlar aynı kadınlar gibi daha komplike düşünüyorlar. Ama bu hani cinsel fonksiyonlarla ilgili bir şey değil. Tamamen bilişsel yeteneklerle ilgili. Öbür taraftan tam tersine işte erkek beyinli kadınlar da var. Onlar biraz daha hızlı mesela rally falan yapan kadınlar görüyorsunuz. Muhtemelen baksak onların anne karnında işte değişik hormonlara maruz kalmalarından dolayı beyinleri erkek beyni gibi olmuş olabilir. Hani böyle bir yelpaze içinde dağılıyoruz. Her kadın ya da her erkek aynıdır da diyebilmemiz çok söz konusu değil.
Peki okuldayken sevilen dersler, yapılan sporlar bunlarla da ilgisi var mıdır acaba?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere bizim anne karnında ilk rahme düştüğümüz andan ölümümüze kadar hayatımızın her bir anı benzersiz. Ve bu her bir an beynimizi şekillendiriyor. Hepimiz başka bir beyne sahip oluyoruz. Nasıl parmak izimiz işte benzersizse diğer insanlardan, beynimiz de öyle. Herkesin de bu gelişim süreci içerisinde işte bir sağ sol yanallaşması tamam hepimizde var. İşte bir erkek dişi beyni meselesi bir şekilde etkiliyor. Fakat yediğimiz yemekten tutun, dinlediğimiz müziğe, karşılaştığımız ortamdan tutun, arkadaş dost çevremize falan varana kadar her şey bizi şekillendirdiği için aslında eğitimin en zor tarafı işte bu dünyada 8 milyar birbirine benzemeyen insan var aslında. bunlara ortak bir şeyler öğretmeye, ortak beceriler kazandırmaya çalışıyorsunuz. Ve bakıyorsunuz her gün neredeyse her insan değişiyor. Artı her çocuk birbirinden farklı. Bazılarının bir şeylere yatkınlığı var, öbürlerinin başka bir şeylere yatkınlığı var. Siz hepsini aynı sınıfta toplayıp işte bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bugün bütün dünya eğitimin bireyselleştirilmesini tartışıyor. Kişiye özel eğitim, işte insana özel eğitim gibi. Bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ama bakıyoruz bu çocukların farklı yeteneklere, farklı istidatlara sahip olmasının altında tamamen beyinsel bağlantıların özel olması yatıyor.
Yani kimi insanın duygusal, kimi insanın mantıksal olmasının altında aynen yatan sebepler midir?
Büyük oranda
hangi
tabii
hangi taraf
ki
duygusal, hangi taraf mantıklı?
Öyle bir tarafımız yok. Yok. Ama genel olarak mesela müzikten anlayan tarafın sağ tarafı olduğunu biliyoruz, müziği hı-hı değerlendiren. Fakat sol tarafınız olmasa duygusal bir şiir yazamazsınız mesela. O duyguları ifade edebilmeniz için gene beyninizin solundaki devrelere ihtiyacınız var. Bu ikisinin dengeli kullanılma durumu, şimdi beni anlamsız derken işte en beyin bilimsel kurulu başkanı evet de ifade ediyorsunuz. Bizim o en beyindeki enin de aslında sembolize ettiği şey bu. Sağ ve sol beynin hepsini, yani bütün beynimizi, bütün bilişsel özelliklerimizi bir uyum halinde kullanabilmenin bir simgesi bizim için. O işte N harfini kare içine alarak hı-hı öyle bir şey simgelemeye çalışıyoruz. Bugün maalesef bu zihinsel sağlığa ulaşabilmemizin önünde çok engel var. Bu insanoğlunun binlerce yıldır deneyimlediği bir hal aslında. Çocukken biz oyun oynarken ne analitik hesaplarla kafayı yoruyorduk, ne çek senet durumu vardı, ne işte bir telaşımız vardı. Bir oyuna kaptırdığımız zaman zaman nasıl geçtiğini falan anlamıyorduk. Çocukların beyinlerinin nasıl işlediğine bakarsanız böyle bir oyun tecrübesinde, böyle bir akış tecrübesinde her iki devrelerinde, her iki yarıdaki devrelerinde çok uyum içinde çalıştığını görüyorsunuz. Ama mesela biz erişkin olduğumuzda, özellikle rutin mesleklerimizde, genellikle sol beynimize yerleştirilmiş bazı kalıp davranışları sürekli uygulamayı gerektiren işler yapıyoruz. İşte imzalıyoruz sürekli, gidip ya da aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Bunlar yenilik, bir şeyleri olduğu gibi görüp onu yeni bir bakışla algılayabilen sağ beyni hiç uyaran şeyler değil. Oysa sağ beynimiz hiç çalışmadan duruyor neredeyse. Ancak böyle bir sanatsal etkinlikte falan belki biraz devreye giriyor. Bu da tabii beynin tek tarafının özelliklerini kullanınca bizi biraz zaman içerisinde sıkıntıya, bunalıma itebilen bir hayatın içerisine girmemizi sağlıyor. Bu iki bölümün uyumlu bir şekilde kullanılmasının yolu, çok farklı yolları var. İnsandan insana da değişiyor. En kestirme yolu hayatımızda birden fazla bizi tatmin ve mutlu eden meşguliyetimiz olması. Keşke herkesin işi dünyada aşık olduğu şey olsaydı ama öyle olmuyor maalesef pek. İşini mesela severek yapan insan bu en önemli nimetlerden birine sahip diye düşünüyorum bu dünyada.
Evet, hayattaki artı, en büyük ödülü tabii ki, almış o.
Aile, çevre, arkadaş artı bir hobi, bir sanatsal hı-hı etkinlik, bir nevi bir yaratım, yani bir şekilde ortaya bir şeyler koyma çabası. Bunlar olduğu zaman bakıyorsunuz beynin her tarafları yanıp sönmeye başlıyor işte o görüntüleme cihazlarında. O zaman insanlar kendini biraz daha iyi hissediyorlar. Ve çağdaş dünyada özellikle modern toplumda, şehir toplumunda gördüğümüz sıkıntı ve bunalımların büyük oranda böyle aşılabildiğini fark ediyoruz. Zaten bütün ruhsal disiplinler, dinler, alışkanlıklar hep ne söylüyor bize tarih boyunca? Biraz durun, sakin olun, dünyaya bakın, bir derin nefes alın, hani bir yavaşlayın, hı-hı, hayatın tadını çıkarın gibi. Bunu yapmaya başlayabildiğimiz anda zaten iki tarafın devreleri de hemen aa ne oluyor, yeni bir duruma geldim diye faaliyete geçiyor ve o zaman daha önce hiç aklımıza gelmeyen çözümler, değişik değişik fikirler, müthiş dizeler, melodiler bir anda aklımıza üşüşmeye başlıyor. Bunu tabii yapmayı tercih edip üzerine biraz gitmemiz lazım.
Lazım. Şimdi sağ ve sol elin kullanımının çapraz hı-hı olduğunu söylediniz. Peki bir diğer taraf geliştirilemez mi acaba?
Şimdi şöyle doğuştan
ya da,
bir yanalaşmayla doğuyoruz.
Sağ elin kullanımı niye daha çoktur sol ele göre?
Birincisi onun biyolojik nedenini bilmiyoruz. Yani insanların neden çoğu sağ elini kullanıyor, neden sol beyinleri baskın bilmiyoruz. Birçok farklı teori var. Bir tanesi işte bütün işlevleri tek bir tarafa ya da her yere eşit dağıtmaktansa işte bir kısım işlevi bir yere, öbürlerini bir yere hı-hı toplayıp bir hasar durumunda bazı şeyleri korumak için falan diye çok da hani beni tatmin etmeyen açıklamalar evet var. Ama sonuçta canlılık tarihinde birkaç milyon yıl önce başladığını görüyoruz. Mesela farelerde falan da böyle bir tarafa dönme eğilimi falan vardı. Yani vücudun bir tarafına hı hı doğru bir yatkınlık var. Bunun sebebi belli değil. Ama insanların çoğu sağ elini kullanıyor derken sağlaklık ve solaklık dediğimiz bu durum aslında tam gene böyle 1-0 gibi bu adam sadece sağ, bu adam sadece sol diye ayırabileceğimiz bir şey değil. Geniş bir yelpazede bir derece meselesi olarak dağılıyor. Çok uzun testleri vardır mesela hangi eli kullandığınızın. İşte bir kavanoz açtırırlar, anahtar çevirirler. İşte mesela bir sütuna halkalar geçittirerek bakarlar nasıl yapıyorsunuz diye. Sonuçta yüzde şu kadar sağ, yüzde şu kadar sol elde çıkarsınız. Ve
peki ikisini kullananlar?
İkisini, işte onlara da ambidexter ya da çift elde diyoruz. Eş baskın bir sistem var onların da beyinlerinde. Bunlar hem çoğu doğuştan gelen varyasyonlar. Bazen şöyle oluyor, işte çeşitli kültürel nedenlerle çocuk diyelim sol elini kullanarak doğuyor ama diyor sağ elini kullansın diye mesela uğraştırıyorlar. Böyle yapılan durumlarda sağ elin kullanımının öğrenilebildiği ama ileride bunun çok ciddi psikolojik sorunlara yol açabildiği görülüyor. Çünkü beynimizde bu işler önceden paylaştırıldığı için, daha dünyaya gelmemizden önce bu sağ sol ayrımı belli olduğu için, mesela diyelim o çocukta sağ beyin baskın ve sol elini kullanıyorken diğer taraf, yani sol beyin daha duygusal, daha işte düşünsel işlevler için ayrılmış muhtemelen.
Ama genelde çocuklar sol elini kullanmaya meyillidirler.
Yo, aslında doğduklarında o lateralizasyon, yani taraflanma testlerle belli olabiliyor. Gittikçe de bu alışkanlığa bağlı olarak kuvvetleniyor aslında. Hmm. Doğuştan sağ elini kullanmaya eğilimli olan daha sonra sağlak oluyor zaten. Hep sağ, evet, elini kullanıyor. Ama dediğim gibi herkes de aynı değil, bir derece meselesi. Tersine zorladığınızda, yani çocuk mesela solak olmaya başladı, sağlak olmaya zorladınız. Bu durumda diğer işler için ayrılan bölgeleri motor hareket için kullanmaya belki zorladığınızdan bazı psikolojik sorunlar yaşanıyor. Depresyonlar, psikotik problemlere kadar gidebildiğini söyleyenler var. Dolayısıyla hani doğal olarak bir şekilde fabrika ayarlarıyla nasıl geldiyse ona bir dikkat etmek lazım. Ve o bir kişinin optimum işlev görebilmesi için, en uygun işlev görebilmesi için en iyi ayardır. Çok fazla hani bizim biraz geleneklerimiz ya da bilgimiz birkaç yüzyıllık, birkaç bin yıllıktır. Biyoloji 3,5 milyar yıllıktır. Ona pek kafa tutmayı tavsiye etmiyoruz. Yani onunla beraber gitmek daha mantıklı.
Evet, peki bir diğeri geliştirilebilir mi?
Tabii ki geliştirilir. Mesela enstrüman çalmaya başladığınızda diyelim olan şey oluyor. Normalde ben işte ilk gitar çaldığım günleri ya da ilk gitar çalanları hatırlıyorum. Ellerini aldıklarında bir şekilleri kayar. İşte nasıl tutacaklarını bilemezler. Ama birkaç hafta sonra bakarsınız.
Hem söyler, hem çalar, hem yazar.
Çok kompleks hareketleri tabii yapmaya başlar. Beynin zaten şöyle yani benim her gün anlatsam doymayacağım bir özelliği var. Ne yaparsanız yapın şekli değişiyor. O yeni yaptığınız şey uyum sağlıyor. Genç yaşta bu çok daha fazla. İleriki yaşlarda biraz azalmakla beraber devam ediyor. Şu anda hiç yapamayacağınızı düşündüğünüz bir beceri bulun. Jonglörlük olabilir. Lobutları atıp tutuyorlar ya. Hı hı. Bugün başlayın, bir hafta sonra o işi çözersiniz. Yani bunu da beyniniz çözer. Çünkü beyin bunu öğrenebilme kapasitesine sahip. Tek engel ben yapamıyorum demektir genelde.
Evet. Biz de öğrenmeye devam ediyoruz daha. Kim bilir neler var
yani öğreneceğimiz. Çok başındayız. Bakalım neler öğreneceğiz.
Evet. Daha. Önümüzdeki hafta o zaman konuşmamızı kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bugün de, bu hafta için de. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteydik yine bu hafta. Bu hafta için de teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben teşekkür ederim.
Ve haftaya yine stüdyomuzda olacak Sayın Sinan Canan. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberlerinden sonra başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın.
Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster okşa, ister sen öldür. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Seni geçmez. nefeste, yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte, bir kıvılcım yeter hazırım bak. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum. Allah'ım, acı ile, aşk ile büyüyorum. Sevginle yor, sevgisiz bir ayrılıktan daha zor. Dilediğin kadar acıt canımı, yokluğunda varlığında yetmiyor. Yokluğunda varlığında yetmiyor. Allah'ım, Allah'ım, ateş
sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.
Buradan da çok güzel.